Ayrım 22.
Marx'ın kızı, varlıklı kadınların dolar elde etmek için sürekli hareket halinde olan erkeklere göre daha gelişmiş, bilgili ve içten olduklarını fark etti. Çoğu zaman karıları ve kızları bu erkeklerden utanıyordu. Durumu biraz daha iyi olan hanımlar, müzikle, tiyatroyla ilgileniyor, sanat yapıtları koleksiyonu yapıyor, gezilere çıkıyor, bilim ve sanat yapıtlarını koruyor, sıkıldıklarında da kaprislerinden mi yoksa şöhret düşkünlüğünden mi bilinmez, çevrelerinde özgürlük yanlısı isyancılar ve sanatçılar bulunduruyorlardı. Fakat insanlar da tıpkı terk ettiği ülkeler gibi farklıydı. Söz gelimi New York'ta fırtınanın terörü hakimken, Florida'da portakalların olgunlaşması ölçüsünde farklı iklimleri aynı zamanda yaşayan Amerika'yı anlamak için ona alışmak gerekiyordu. Tassi erken bir yargıya varmak istemiyordu. Yeni dünya nedense korkutuyordu onu. Tıpkı köksüz bir ağaç gibi yüzyılların derinliklerine uzanan bir tarihe sahip olmamasına karşın bu kıta 63 milyon nüfusuyla esrarengiz sürprizlere gebeydi. Onlarca mezhep, ön yargı birbiriyle iç içeydi ve geçmişe dönük belirsiz düşünceler burada gürül gürül akan bulanık fırtınalı bir nehri andırıyordu. Bu nehrin yönü ne olacaktı? Nehir insanlık okyanusuna neler taşıyacaktı? Engels ve beraberindekiler Boston'dan Niagara şelalesine, oradan da Kanada'ya geçti. Frederick eskisi gibi gezginler arasında en dayanıklı, en diri olanıydı. Spor pantolon, spor ayakkabı ve her tarafı ceplerle dolu rahat bir ceket giymiş olan Engels, değneğini sallayarak hep yoldaşlarından önde gidiyor, onları cesaretlendiriyor, sürekli geride kalan Shorlamer'e takılıyordu. Büyük şelale, apak dalgaları tüm tablolarda betimlendiği için herkese tanıdık gelmişti. Fakat kulakları sağır eden uğultusu yabanıl melodileriyle herkesi sarsmıştı. Tassi şelaleyi seyrederken anlatılmaz duygulara kapılmıştı. Kendisini aşağıya, şelalenin girdabına atmak, bilmediği yerlere sürüklenmek geliyordu içinden. Köpüklerin arasına sızmış olan güneş onların gök mavisi tonunu süslüyordu. Güneş çekildiğinde şelalenin kıyılarındaki hatlar sertleşiyor, kararıyordu. Shorlamer, akan suyun değişen rengini seyre öylesine dalmıştı ki neredeyse kayalıklardan düşüyordu. Aşağıya doğanın bu yüce vergisine bakarken, diyordu Shorlamer, ıslanmış yağmurluğunu silkelerken sanki bir heykel sütununu andıran ak saçlı dev gibi bir kadın sere serpe suya uzanıp saçlarını aşağıya sarkıtmış gibi geliyor insana. Bravo büyülü kimyacı, Niagara esin vermiş sana, bilim adamı şair olmuş. Ama dostum kolumdan tut, korkarım leylaklar seni aldatır, boğulursun. Şu güçlü sesi duyuyor musun? Sakin renden gelen bizim Lorelin'in sesi onunla kıyaslandığında ne kadar da zayıf kalıyor. Burada bitmek bilmeyen fırtına o uğultuyu bastırıyor. Yeryüzünde her şey görecelidir. Ama her şey ne kadar da güzel, küçük Morel de güzel, Niagara'da. Baksanıza ne de hoş parıldıyor, dedi Tassi yüksek sesle. Engels, ellerini her iki tarafında duran Tassi ve Edward'ın omuzlarına koydu. Gezginlerin bilmedikleri ülkelerin yollarında genelde cömertçe sunulan izlenimler onu bir çocuk gibi sevindirmişti. Onun için Amerika yalnızca bir yeni izlenim kaynağı değildi. Amerika topraklarında bir süre önce yazdığı ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni kitabında sözünü ettiği kabileler yaşıyordu bir zamanlar. Küçük Ontario gölünden kutsal Lavrenti nehrine girdiği zamanlarda bu kıyılarda ilkel insanlar yaşıyordu. Onların bizden pek fazla farkı yoktu, ancak tamamen yabanıldılar. Ateşi keşfedince Tanrı'yı kavradılar. Olasıdır ki onların saçları topuklarına dek uzanan kadınları güzel, erkekleri ise cesurdu. O zamanlar korkaklar erken ölüyordu, diyordu Engels. Engels hep birkaç ölçüyü baz alarak yaşamıştı. Düşünceleri tüm gezegeni, tüm evreni de içine alarak hep yükseklere tırmanmıştı. Bu düşünceler tüm gezegeni içine alıyor, bu arada ilklerin ilkine ulaşarak zamana hükmetme yeteneğine sahip oluyordu. Yaşamın nabzı onun için 10 kat daha hızlı çarpıyordu ve onun sözlüğünde sıkılma ve tasa yoktu. İnsanlığa tarihsel çocukluğundan başlayarak ilgi duyan büyük hümanist, varoluşu bir tür savunmasız ve çok değerli bir kavram olarak değerlendiriyordu. Yaşlılık ve sonun kaçınılmazlığı, yaşamın armağanlarını küçümsemek bir yana onları daha da değerli kılıyordu. Hiç yeryüzüne gelmemek, yok oluş korkusundan dolayı yaşamamak ne korkakça bir aptallık diye düşünüyordu Engels. Tüm aktif kişiler gibi o da bir konuya yoğunlaşarak yalnız kalmayı seviyordu. Tassi, generalin ne zaman düşüncelere daldığını kolayca tahmin ediyor, onun uzaklaşan bakışlarını yakalayabiliyordu. Engels'in düşüncelere daldığını gören Tassi, gidelim dedi kocasına ve Schorlemer'e, ona engel olmamalıyız, kendisiyle baş başa kalsın. Harika dedi kimyacı, fakat sanmam ki o yalnız olsun. O belki de içinden birilerini, diyelim ki Liebknecht'i veya başka birini azarlıyordur. Hayır hayır dedi Tassi gülümseyerek, Liebknecht'e kızmaya gerek yok. Engels'ten sonra bana en yakın insan odur. Umarım o sana benimle tanışana dek yakın olmuştur, dedi Elving gizleyemediği bir öfkeyle ve tehditkar bir yargıç pozuna girerek coşkulu bir ses tonuyla tamamladı konuşmasını. Geceleri Serdar Daman'a dua ettin mi? Tassi hemen rolünün gereğini yaparak ve sözcükleri uzatıp Eleanor Dure gibi nefes alarak ''Oy Otellon benim, sana olan aşkım hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Tüm bunlar dünyasal duygulardı ama sen bana gökyüzünden geldin.'' dedi. Shakespeare de böyle değil ama bu durumda metne itaat şart değil diye gülerek sahneyi tamamladı Schorlemer ve kısa kalın parmaklarıyla onları alkışlamaya koyuldu. Amerika'da en fazla bir ay geçirmeye karar veren Engels, daha önce belirlenmiş gezi planına sıkı sıkıya uyuyordu. Güzel ormanları ve nehirleriyle az nüfuslu Kanada'yı gördükten sonra Adirondacks'ın yolunu tuttu. Dağlar eğitimli yaşlı dağcıyı çekiyordu hep. Yükseklere çıktıkça kendisini daha da dinç hissediyordu Engels. Ormanları ve çalılıkları geride bıraktıktan sonra gezginler kendilerini sisin içinde buldular ve nihayet doruklardaki kayalıkları ve güneşi gördüler. Elvingler ve Schorlemer Engels'in ardından güçlükle yetişiyorlardı. Gümbür gümbür bas bir sesi olan kimyacı şarkı söylüyor ve hiç zorlanmadan üst notalara geçerek sesini değiştiriyor ya da alt oktavla Tassi'yi şaşırtabiliyordu. Seçici bir kulağa sahip Engels de Schorlemer'in sesini takdir ediyordu. Saygıdeğer bilim adamımızı dinlerken kulağınızı onun yeleğinin alt düğmesine dayamanızı öneririm. Alt sol sesi o aradan çıkıyor. General bunları söylerken Elvingleri alaycı alaycı gözetiyordu. Schorlemer ise öfkeyle, ''Gerçek çarpıtılıyor. Frederick'in size söyledikleri kıskançlıktan kaynaklanıyor. Bu zavallının sesi bariton tenor, özelliği ise bas profundo. Ne acıklı bir çelişki.'' diyordu. Herkes kahkahalarla gülerek yoluna devam ediyordu. Engels, yerli kağanılarla kıyaslandığında Kral Goroh dönemi yolcu taşıtlarının lüks arabalar olduğunu söylüyordu. Yolcular sehpalarda ikinci kattaki dar koltuklarda yerlerini almışlardı. Kumkil karışımı iki teker izinden oluşan yollar taşımacılığa son derece uygundu. İşte biz bu durumda 30 yıl savaşları dönemine ait tüm kültürel kazanımların tadına varabilirdik diyerek sözü bağladı general özgün mizahi üslubuyla. Gezginler sık sık sencilerle karşılaşıyordu. Beyaz Amerikalılar onları çoklukla George diye çağırıyor, onlar da seve seve yanıt veriyorlardı. Başkan Washington anısına çoğu gerçekten de bu adı taşıyordu. Taşra'da siyah derililer gerçekten de birer köle olarak kalıyordu. Gemilerden birine güneyli bir toprak sahibi olduğu her halinden anlaşılan özene bezene süslenmiş bir bayan volta atıyordu. Yanında da suyu çekilmiş bir kamışı andıran iki büklüm bir zenci vardı. Zencinin alabroz tıraşlı gür saçları vardı ve beyaz tenli sahibeye firkete gerektiğinde alışılmış bir hareketle onu ipek yastığı andıran başından çekip çıkarıyordu. Değişik şekillerdeki firketeler kısa siyah saçların ucunda parlıyordu. Genç zenci kadınlar düzgün vücutlarıyla dikkat çekiyordu. Ciltlerinin parlaklığına önem verdiklerinden yüzlerine gliserin sürüyorlardı. Tassi, Elving'in güzel zenci kadınlara baktığını fark ediyor fakat yakışıksız ve aşağılayıcı saydığı kıskançlık hislerine kapılmamaya çalışıyordu. Engels yolda hep dinlenirdi. Şimdi ise Alman göçmenlerle ve sırnaşık gazete muhabirleriyle kesinlikle karşılaşmak istemiyordu. Ama gemiyle İngiltere'ye geçmek için arkadaşlarıyla yeniden geldiği New York'ta bir gazeteciye yakalanmaktan kurtulamadı. Ve basın için kısa bir söyleşi yapmayı kabul etti. Bu onu adım adım izleyen Engels'in uzun yıllardan beri tanıdığı, internasyonelde Bokin'e karşı büyük bir savaş veren bir Alman gazetesinin temsilcisi ufak tefek Theodor Kuno idi. Kuno birkaç yıl önce Londra'ya gelmişti. Nerede olursa olsun Engels'e karşılaştıklarında hep Lahey Kongresi'nin mutlu günlerinden söz ederlerdi. Acı deneyimler atlatılmış ve insan ruhunda yaralar açmışsa farklı bir özellik taşırlar. Bu deneyimlere ilişkin anılar insanlar için neşe kaynağı olur ve iradelerini güçlendirir. Tıpkı silah arkadaşlarının zaferle sonuçlanan bir savaştaki çarpışmaları ve güçlükleri gururla anımsamaları gibi. Lahey Kongresi, Marx ve Engels yanlılarıyla internasyonel yok etmek için iftiraya başvuran anarşistler arasında açık bir kapışmaya sahne olmuştu. Evet, bu ölüm kalım mücadelesiydi. İşçi sınıfı tarihinde bir ilkle, bir komployla herhangi bir sömürücünün değil de birliğimizin imha edilmesi için Şeytan Bakın'ın bizzat kendisi tarafından yönetilen bir ölüm makinesiyle karşı karşıya kalmıştık, diyordu Engels. Sanki aradan 16 yıl geçmemiş gibi büyük bir heyecanla her şeyi anımsayarak. Kuno o zamanlar Kongre İzleme Komisyonu Başkanı'ydı. Silahını çekip senin gibi bir insan kurşunu hak etti diyerek onun üzerine doğru yürüyen anarşistlerden biri tarafından neredeyse öldürülecek olmasından özellikle gurur duyuyordu. İdeolojik düşmanın elinden ölmek bir şereftir diye düşünüyordu Kuno. Düşmanın nefret duyuyor olması zaman zaman hoş olur. İnsan yalnızca dostlarının sevgisine gerek duyar. Düşmanı olmayanlar düşkünlerdir ancak. Engels, Schorlemer ve Evlingler dönüş hazırlıklarına başladılar. Ayrılırken Tassi'yi hüzün basmıştı. Evling tiyatro için piyesler yazmaya ve birkaç kez de kendisi oynamaya başlayalı 4 yıl olmuştu. Amerika'da Evling'in yazdığı 3 piyes sahnelenmişti. Bir piyesini de başkasıyla ortaklaşa yazmıştı. Yeni dünyaya ilk gezisinde olduğu gibi bu kez de ısrarla birkaç kez daha gelme isteğini belirtmesinin asıl nedeni buydu. Edward'a günden güne daha da büyüyen bir sevgiyle bağlanan Tassi, onun yapıtlarına son derece duyarlı yaklaşıyor, duyguları keskin eleştiri yeteneğine engel oluyordu. Aşk basiretini bağlamış, onu daha da tutkulu kılmıştı. Evling'de yetenekli fakat seyircinin henüz yeterince alışmadığı bir dramaturg buluyordu. Edward'ın piyesleri Amerikan sahnelerinde ün düşkünü İrlandalı'nın beklediği gürültüyü koparamamıştı. Tassi yine de ruhunun derinliklerinde kocasının bilgili ve cesur her gazeteci gibi sıradan yazınsal yapıtlar karalamaktan ileri gidemeyeceğini itiraf ediyordu. Fakat yazar olunmaz, yazar doğulurdu. Bir sanatçının beyni ve yüreği tıpkı bir şarkıcının gırtlağı ve ses telleri gibi oldukça karmaşık ve farklı ögelerdi. Edward'la yaşadığı 5 yıl Tassi için kolay geçmemişti. Yalnızca günlük yaşamda ona özen göstermek, bakmakla kalmamış ki tüm bunlar annelik duygusu tatmin edilmemiş genç kadın için bir sorun değildi. Kendini beğenmiş, hep bir parçada rol yapan Edward'ın anlaşılmaz kaprislerini, keyifsizliklerini çekmek zorunda kalmıştı. Edward, bütçelerine uygun olmayan bir rahatlık ve lüks talep ediyordu. Yaramaz hırçın bir çocuk gibi hep sağlığından, sıkıntılarından yakınıyor ve istediği gibi eğlenme hakkını koparıyordu. Kağıt oynamak, basit olduğu bilinen insanları kolay elde edilebilir kadınları, çoğunlukla da güya onun piyeslerindeki rolleri iyi oynamaları için aktrisleri ziyaret etmek gibi. Bayağı tutkular ve eğlencelerden Evling'i ancak Engels'e duyduğu saygıyla karışık korku alıkoyuyordu ve bunu tahmin eden Tassi kendisini gelecekte ne büyük mutsuzlukların beklediğini kestirebiliyordu. Eleanor'un ruhunda olup bitenleri ne general ne de Schorlemer biliyordu. Kocasının tam tersine başkalarını düş kırıklığına uğratmamak için çok çaba gösteriyor ve endişelerini gizliyordu. Engels geziden son derece memnun kalmıştı. Kendisini birkaç yaş gençleşmiş hissediyordu. Birçok rahatsızlığı geçmiş, hatta hasta gözleri bile bir ölçüde düzelmişti. Güneşin tıpkı Lombardiya'daki gibi oldukça hoş göründüğü Niagara şelalesini restoranlarda bulmakta güçlük çekmedikleri Ren şarabını mutlulukla anımsıyordu. Çok sağlam yepyeni bir gemi olan City of New York bir Eylül sabahında Amerika'dan Avrupa'ya dördüncü seferine çıkıyordu ve başlangıçta yolculukta herhangi bir güçlükle karşılaşacağı beklenmiyordu. Ansızın şiddetli bir fırtına başladı. Güverteler boşaldı, birçok yolcu sallantıdan düştü. Motorlardan birisi bozulmuştu, diğeri ise bozulmaktan kurtulmuş ancak güçlükle çalışıyordu. Engels ve Tassi kapalı üst güverteye çıkmışlardı. İşte tam da kutsal kitaptaki gibi bir tufan, gökyüzünün damarları gerçekten de çatladı diyordu genç kadın gülerek. Limanda sarsılmaz bir dev gibi görünen City of New York bir dalgaların uçurumuna kayıyor, bir kara bulutlarla kaplı gökyüzüne fırlıyordu. Kara bulutlar ve kabaran dalgalar sağır edici bir gürültüyle çarpışıyordu. Bu insan beyni ve emeğinin minnacık fakat güçlü yaratısıyla doğal afetin olağanüstü kapışmasıydı. Fırtına gemiye körü körüne saldırıyordu. Gemi ise kah girdaba dalıp saplanarak, kah yeniden okyanus dalgalarının doruklarına tırmanarak kurtulmuştu sonunda. Coşkun suların bu saldırısı öncesi sanki bir vahşinin belleğindeki korku açığa çıkmıştı. Onu sağduyu ve bilinçli bir iradeyle yenilgiye uğratmak mutluluk vericiydi. Tassi bağırarak rüzgarın sesini bastırmak istiyordu fakat sesi hiç duyulmuyordu. Tıpkı çocukluğunda şimşekleri yakalamak için fırtınaya doğru koşarken yaptığı gibi kaygısızca gülüyordu. Gemi İngiltere kıyılarına 2 günlük gecikmeyle fakat hasar görmeden vardı. Helen Demut artık güçsüzleşmiş bacaklarının şiş olduğunu fark etmişti. Eskiden kalma alışkanlıkla merdivenden mutfağa koşarken ya da giriş kapısını açmaya giderken nefes nefese kalıyordu. "Ne oluyor bana?" diye soruyordu kendi kendine şaşkınlıkla. Bazen sağlıklı olduğunu sanıyor, böyle durumlarda odaları temizlemeye başlıyordu. Ve şiddetli bir sancı hemen kendisini anımsatıyordu. "Kalbimiz sağlamken onu unutuyoruz. Her şeyi taşıyacaksın. Madem sağlamsın deriz," diye düşünüyordu Lenchen. Hasta olduğunu kimseye açmıyordu. Jenny ve Carl'ı yitirdikten sonra ölüm korkusundan arınmıştı. Tümüyle yok olma korkusu açgözlülükten, kıskançlıktan ve nankörlükten kaynaklanıyormuş gibi geliyordu ona. Ama Helen Demut, yeryüzünde her şeyin canlılara ait olduğunu çoktan kavramıştı. Ve en önemlisi de kendisine görme, düşünme ve hissetme mutluluğu vermiş olan bir andan ibaret kabul ettiği yaşam önünde büyük bir minnettarlık duyuyordu. Lenchen, kendi gizinin dostlarına söylenmesini istemediğinden doktorların yardımlarını kesinlikle reddediyordu. Sağlığına ilişkin tüm sorulara yeryüzünde doğruluk ve eşitlik hak ettiği yere almadan ölmek niyetinde olmadığı ve kendisini mükemmel hissettiği şeklinde yanıt veriyordu. Sayısız sorunla uğraşan Engels'i rahatsız etmek istemiyordu. Marx'ın 4 torunu Paris'ten Londra'ya konuk olarak gelmişlerdi. Hep ağır başlılığı ve sessizliğiyle bilinen Regent's Park'taki ev bir kümes gibi şenlenmişti. Küçük Parislilere ek olarak Ellen Pump'un afacanlıkta onlardan geri kalmayan çocukları da her gün geliyordu. Lenchen'in omuzlarına yeni işler ve yükümlülükler binmişti. Rahmetli Jenny, Launch ve Johnny'nin en büyük oğlu yine eskisi gibi onun en sevdiği çocuktu. Epeyce büyümüştü ama tüm eğlence ve afacanlıkların yorulmaz öncüsüydü. İkinci kata çıkıp daha sonra merdiven korkuluğundan aşağı kayarken "Nim, bize çarşaf ver, elbise yapacağız. Biz zuavlarız, bedevi kabileleriyle savaşıyoruz," diyordu ve oyun başlıyordu. Savaşan taraflar Engels'in çalışma odasını kuşatmaya kalkıştıklarında Lenchen onları barıştırmak için akla karayı seçiyordu. Akşamları Johnny ve ona bağlı diğer küçük çocuklar emredercesine masal anlatılmasını talep ediyorlardı. Tassi onları şöminenin etrafına oturtuyor, büyük bir zevkle Şehrazat rolüne bürünerek fantaziler kurmaya başlıyordu. Bir koltukta oturup sürekli örgüyle uğraşan Lenchen, bitmek bilmeyen masalların tadını çıkarıyordu. Tassi muhteşem bir masal anlatıcısıydı. Zaman zaman onun yerini Pumps alıyordu fakat düş gücünden yoksun olan Pumps herhangi bir kitabı yüksek sesle okumayı tercih ediyordu. Çocuklar Alice Harikalar Diyarında masalını istiyordu. Daha 20 yıl önce tüm modern Milas sakinleri Oxford matematik profesörü Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı fantastik öyküsünü ilk kez okumuşlardı. Bilim adamı yapıtını çok zekice ve cesur düşüncelerle süslemişti. Bu nedenle de kitabı yalnızca çocukların değil, büyüklerin de hoşuna gidiyordu. Kitap bir özlü söz dağarcığı olarak tüm dünyayı dolaşmıştı. Lewis Carroll ise gezmeyi pek sevmezdi ve ana yurdu İngiltere'yi çelişkileri ve gizemleriyle kendisini çeken bir ülke olan Rusya'yı gezmek için yalnızca bir kez terk etmişti. Lanchan, Alice'in kendisiyle konuşmasını bir kez daha dinleyip eğlenmek için örgüsünü bir kenara bırakmıştı. Helen Demut, küçük lonjlerle ünlü İngiliz pandomimlerini izlemek için birkaç kez tiyatroya gitmişti. Bu muhteşem temsillerden birisi de çocukların oynadıkları ve onlara hayvanların da katıldığı Kayıkçı Hans adlı gösteriydi. Küçük konuklar eğlenip afacanlık yapar, Lanchan ve Pumps eşliğinde kenti gezerken Engels çalışma odasına kapanmış Paris Kongresi için hazırlık yapıyordu. Şorlömer ansızın Engels'e gelmişti. Evdekiler Katski'nin boşandığı haberi üzerine son derece telaşlanmışlardı. Katski'nin evindeki huzursuzluk Lanchan, Tassie, Şorlömer ve Engels'i üzmüştü. Hiçbiri de can sıkıntısı ve şaşkınlığını gizlemiyordu. Louise'in Katski'nin arkadaşı Edward Bernstein'e yazdığı mektubu defalarca okumuşlardı.